Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 5. ayrım. Kriz yaşayan herkes gibi Audrey de kafa karışıklığını kendinden memnuniyetsizliğe dönüştürdü. Genelde depresyondaydım ve kendimden memnun değildim diye anlatıyor yıllar sonra. Hatta bazı dönemler kendimden nefret ediyordum. Çok şişmandım ya da belki fazla uzundum ya da sadece çirkindim. Sorunlarımla ya da tanıştığım insanlarla başa çıkamıyordum. Sonra 3 Nisan'da Amsterdam gazetesi Het Parool'da ilginç bir yazı dizisi yayımlandı. Yayımlandığında Anne Frank'in günlüğünü okudum ve yıkıldım. Kendimi benim yaşımdaki o küçük kızla öyle özdeşleştirdim ki. Aslına bakılırsa Audrey 1946'da depresyona girmeseydi asıl o zaman tuhaf olurdu. Bu kadar fırtınadan sonra genç yetişkinliğin kıyılarına sakince yanaşsaydı o zaman tehlike çanları çalmaya başlamış demekti. Hayatının bir sonraki dönemine eğer yaşadıklarını tam olarak hissedemeden geçseydi ve o olumsuz tecrübeleri sonraki yaşamına katmaya çalışsaydı, muhtemelen sonsuza dek yaralı kalacak, belki de psikolojik açıdan kendini bloke edecek biri olacaktı. Depresyon ve onu atlatabilme gücü. Kim bilir belki de Audrey bu ikisi sayesinde duygusal sağlığını tamamen yitirip soğuk bir kadına dönüşmekten kurtuldu. Ve şu kesin ki bunlar olmaksızın kesinlikle olağan dışı bir içtenliğe sahip bir sinema oyuncusu olamazdı. Savaş yıllarını yiyecek, para, kitaplar, müzik ve kıyafetlerden yoksun geçirdim diyordu Yıldız o günleri anlatırken. Savaş sonrasında yoksulluğumu telafi etmek için önüme gelen her şeyi özellikle de bol bol çikolata yiyordum. Balon gibiydim ve çirkinleşmiştim. Audrey abartıyordu tabii. Yine de sonbaharda 68 kiloya çıkmıştı. Standartlara göre şişman sayılmazdı. Yüzü, boynu, kolları ve üst gövdesi hala zayıftı. Sadece kalçalarıyla bacakları dolgunlaşmıştı. Bale kariyerine devam etmek istiyorsa kilo vermeliydi. Audrey sonunda 49 kiloya indi ve hayatı boyunca da bu kiloda kalmayı başardı. 1946 sonlarındaki bu zayıflamanın ardındaki sebep basitti. Sonia Gaskell, Ella'ya Audrey'nin Londra'nın ünlü okullarından birinde eğitim alma şansı olduğunu söylemişti. Ella da eğer Audrey dans konusunda ciddiyse mutlaka kilo vermesi gerektiğini belirtmişti. Londra'da 1939'un Folkestone'undan çok farklı bir atmosferle karşılaştılar. Savaş sonrası İngiltere hala ciddi bir mahrumiyet içindeydi. Bombardımanların kesilmesi insanların ölüm korkusunu ortadan kaldırmış olabilirdi ama hayat standartlarında hiçbir yükselme yoktu. Fakat yılmak nedir bilmeyen Ella Van Heemstra kendini kızının kariyerine adamıştı. Büyük bir cesaret örneği sergileyerek My Fair semtinde Hyde Park ve Grosvenor Meydanı'na yakın bir apartmanda kapıcı olarak işe girdi. Artık 47 yaşındaki Baroness Van Heemstra'yı dışarı çöp atarken ya da 67 Güney Adli Sokağı'na inen merdivenleri yıkarken görmek mümkündü. Bu mütevazı apartman tam Grosvenor Şapeli'nin karşısındaydı. Kırmızı tuğladandı. Mermer sütunları, yarım düzine dairesi ve kapıcıyla kızı için bir odası vardı. Ella her akşam günlük işlerini yaparken Audrey dans derslerine koşuyordu. 3. Bölüm 1947-1951. Sonia Gaskell'in Londra'daki tanıdığı son derece yetenekli ve çetinceviz bir kadın olan Marie Rambert'ti. O zamanlar İngiliz klasik dansını dünyaya tanıtan isim olarak ün yapmıştı. Gaskell 1888'de Chiva Ramban olarak Varşova'da dünyaya gelmişti. Diaghilev, Nijinsky, Stravinsky, Isadora Duncan ve daha birçok isimle çalışmıştı. 1920'de Londra'da yüzyılın en önemli dansçı ve koreograflarını yetiştiren bir okul açtı. Birkaç isim vermek gerekirse Frederick Aston, Anthony Tudor ve Agnes de Milly sayabiliriz. 1936'da Rambert Balesi'ni kurdu. Ardından uluslararası bir üne kavuştu ve 1947'nin başında aldığı pek çok turne teklifini karşılamaya çalışıyordu. Audrey, Rambert'in Cambridge Meydanı'ndaki ısınma problemi olan prova odalarına 1948 yılının başında geldi. En önemli silahları Gaskell'in tavsiyesi ve kendi fevkalade enerjisiydi. Artık 49 kiloydu, boyu 1.70'ti ve beli 50 santimdi. 60'ındaki Madame Rambert, 32 kilo öğrencilerin tahminine göre ve sadece 1.50 boylarındaydı. Herkesin yanında küçücük kaldığı için insanlarla ayakta konuşmaktan hoşlanmaz, karşısına oturmalarını isterdi. Ufak tefek ve tüy gibi hafif balerinler sadece erkek partnerler için büyük kolaylık sağlamakla kalmıyor, Madame onları daha kolay idare edebildiği ve koreografiye adapte edebildiği için de özellikle tercih ediyordu. Kültürlü, dinamik, pek çok dil bilen ve inanılmaz bir drama yeteneği olan Rambert, ilham verici bir hoca olsa da bazen patavatsız laflar edebiliyor, hatta kabalaşabiliyordu. 1930'larda Rambert'ten eğitim alan Agnes de Mille ona Madame Eşek Arısı adını takmıştı. Kadının öğrencileri çoğunlukla stüdyodan ağlayarak çıkardı fakat iyi dansçılara müthiş bir stil kazandırmakta ustaydı. Genç yetenekler konusunda sert fakat cömert Rambert, Audrey'nin kısacık gösterisini izledi ve eski çalışmalarını dinledi. Sonra ona ilkbaharda tekrar gelmesini söyledi. O zamana dek kıza burs teklif edebileceği maddi bir kaynak bulacağına inanıyordu. Ayrıca Kensington'da ailesiyle ve züğürt öğrencileriyle paylaştığı evinde bir oda boşalacaktı. Audrey'nin depresyonu gerini umuda bıraktı. Babasının soyadını bırakıp sadece büyük büyük annesinin kızlık soyadını kullanmaya başlaması bu döneme denk gelir. Bundan böyle Audrey Hepburn olarak bilinecekti. İyi ama henüz Ocak sonuydu. Nisan ayına kadar ne yapacaktı cevap? Amsterdam'daki kuzenlerinin yolladığı mektupta gizliydi. İki arkadaşları C.H. van den Linden ve H.M. Josephson bağımsız bir kısa komedi için oyuncu seçimi yapıyordu. Yönetmenlerin genç ve çekici figüranlara ihtiyaçları vardı. Audrey kısa bir süreliğine Hollanda'ya dönerse birkaç günlük işe hazırdı. Şubat ayında bunu yaptı ama sinemaya ilgi duyduğu için değil, yalnızca ileriki aylarda paraya ihtiyacı olacağını bildiği için. Netherlands in Seven Lesson, 7 derste Hollandaca, dil öğrenmeye yönelik bir film değildi. Audrey Hepburn'un beyaz perdede ilk kez göründüğü sahneler, Amsterdam'daki sessiz sakin bir sokakta bir günde çekildi. Komedi bakımından sönük filmin konusu, Hollanda hakkında bir seyahat filmi yapması beklenen bir görüntü yönetmeninin işinden çok Hollandalı kızlarla ilgilenmesi üzerineydi. Bir İngiliz eleştirmene göre sıkıcı ve basma kalıp olan bu hikaye genelde şehrin uçaktan çekilen görüntülerine dayandırılmıştır. Audrey yerde çekilen iki sahnede görünür. Birinde beceriksiz görüntü yönetmeni bir sokağın köşesinde yanlışlıkla ona çarpar. Diğerinde de KLM hostes kıyafeti içinde adama el sallar. Toplam rolü bir dakikadan azdır, ismi hiçbir yerde geçmez ve filmin aldığı birkaç eleştiride de ondan bahsedilmez. Audrey daha sonra Londra'ya döndü ve o günleri modellik, tezgahtarlık ve bunun gibi ufak tefek işler yapmama rağmen daima para sıkıntısı çekiyordum diye anlattı. Madame Rambert'le derslere başladığında da akşamları sekreterlik ya da modellik yapmaya devam etti. Dergilerde yayımlanan sabun ve şampuan reklamları için poz verdi. Bu sırada annesi Ella, otel resepsiyon memuru, çiçekçi, dekoratör ve zengin turistlerin yanında dadı olarak çalışıyor, kızıyla gelirlerini paylaşıyorlardı. Audrey, 1948 yılının büyük bölümünü bale dersleri ve akşamları yaptığı işlerle son derece yoğun geçirdi. İlk dersim sabah 10'da, sonuncusu akşam 6'daydı. Gece gündüz sürekli çalışıyordum. Dans derslerini hayatında yaptığı en zahmetli şey diye tarif ediyor. Ayrıca dersler zaman zaman gayet sinir bozucu olabiliyordu. Madam, öğrencilerinin kollarını kavuşturduğunu ya da kambur durduklarını görürse sopasıyla ellerine vuruyordu. Yeni öğrenci bu tip bedensel cezalara alışkın olmasa da dayandı çünkü kendi deyimiyle bir tütü giyip Covent Garden'da dans etmeyi hayal ediyordu. İyi niyetli hırsına ve durdurak bilmeyen çalışmasına rağmen Audrey'nin bu hayali sadece bir hayal olarak kalacaktı, ne yazık ki. Yaz sonunda Rambert Balesi 15 aylık bir Avustralya ve Yeni Zelanda turnesine hazırlanıyordu ve Madame seçtiği öğrencilerin isimlerini açıkladı. Audrey adının neden listede olmadığını sorduğunda öğretmeni ona sebeplerini açıkladı. Audrey fazla uzun boyluydu. Ciddi bir eğitime geç başlamıştı. Belki bir bale topluluğunda çalışabilir ya da bir müzikal tiyatroda koro kızı olarak iş bulabilirdi. İyi bir bale eğitmeni de olabilirdi ama asla bir baş balerin olamayacaktı. Tekniğim, 5 yıllık Sadler's Wells eğitimi alan, masraflarını ailelerin üstlendiği, daima iyi beslenen ve savaş döneminde sağlam sığınakları olan kızlarınkiyle kıyas kabul etmezdi. Mantığım sayesinde bale çalışmaya devam edecek kadar takıntılı olmamam gerektiğine karar verdim. Yine de bir müzikalde rol almayı kendime yakıştıramıyordum. Madame Rambert'in söylediklerine anlık tepkisi ne olursa olsun Audrey'nin melankoli için vakti yoktu. Ekim 1948'de Kensington'daki evden ayrılıp annesinin yanına taşındı ve Rambert turnesine seçilmeyen birkaç başka kızla birlikte iş bulmak için yapımcı ve temsilcilerin kapısını aşındırmaya başladı. Audrey uzun süre işsiz kalmadı ama bulduğu işin kendi zevkine uyduğu söylenemezdi. Ekim sonunda Broadway'de 2 sezondur sergilenen popüler Amerikan müzikal komedisi High Button Shoes'un Londra yapımı için düzenlenen seçmelerin sonuçları açıklandı. Müzik ve şarkı sözleri Jules Stein ve Semi Kana, koreografi Jerome Robbins'a aitti. Yüzyılın başında yaşamış üç kağıtçı bir adamla ilgili gülünç skeçlerden oluşan ve sessiz filmleri anımsatan şov için dans edip şarkı söyleyebilen kızlara ihtiyaç vardı. Audrey, 3000 aday arasından son 40'a kaldı. Bir sayfalık bir sözleşme imzaladı ve haftalık 8 sterline anlaştı. Aldığı para o zamanın yaklaşık 30 dolarına eşitti. High Button Shoes için seçildiğimde bir senkoplu vuruşu diğerinden ayıramıyordum. Dolayısıyla diğer kızlardan daha sıkı çalışmam gerekiyordu. Haftalarca süren provalarda dans asistanlarıyla geç saatlere kadar çalışıp sabahları diğerleri gelmeden önce egzersizlere başladı. High Button Shoes 22 Aralık 1948'de hipodromda izleyiciyle buluştu ve tam 291 başarılı gösteri yaptı. Gürültülü, patırtılı dansın en çılgın örneklerinden biriydi. Londra uzun zamandır böyle bir gösteri izlememişti diye yazdı Daily Telegraph. Ama Audrey maalesef yine başarılı bir çıkış yapamadı. Hiçbir eleştirmen ondan bahsetmedi ve bu şov onu hiçbir yere götürmedi. High Button Shoes, 5 Mayıs 1949'da perdelerini kapadığında Audrey'e müzikalin gezgin tiyatro topluluğuna katılması için teklif geldi. Ama bu arada yapımcı Cecil Landau, ikinci sıradaki soldan üçüncü kızı keşfetmişti ve Audrey'e 18 Mayıs'ta Cambridge Theatre'da ilk gösterisini yapacak yeni müzikal revüsünde iş önerdi. Audrey yine koro kızlığından kurtulamamıştı ama 27 kısa skeçte birkaç cümlelik ufak tefek rolleri olacaktı ve gösterideki 5 dansçıdan biriydi. Audrey bu zor zamanlarda işsiz kalmadığı için şanslı olduğunu biliyordu. Ayrıca haftada 6 akşam ve 2 matine gösteri yaptığı için dergi ve gazete reklamlarına poz vermeye de vakti kalıyordu. Bundan iyisi can sağlığıydı. Londra neşeli ve eğlenceli gösteriler sahneliyordu ve son şovu olan Sos Tatar, İngiliz seyircisi tarafından çok beğenilen şarkılarla hicivli skeçlerin başarılı bir derlemesiydi. Oyuncu kadrosu değişik ülkelerin yetenekli sanatçılarından oluşturulmuştu. Aralarında Ahik in Piccadilly ile büyük başarı kazanan Güney Afrikalı komik şarkıcı Zoe Gale de vardı. Sos Tatar, olumlu eleştiriler almasına rağmen eleştirmenler sadece bir iki başrol oyuncusunun performansına değindi. Gösterinin tazeliğinden, ince esprileri ve tarzından, yetenekli oyuncu kadrosundan, topluluktaki herkes bir şeyler yapabiliyor ve bunu yapmaları için fırsat tanınmış, dekordan ve kostümlerden, tropik ormanlar, mürekkeple çizilmiş gökdelenler, Paris'in ışıklı caddeleri, egzotik kavramının ötesinde bir egzotizm, övgüyle söz edildi. Audrey skeçlerde bir tezgahtarı ve klasik dansçıyı canlandırdı. Gösteriyi birkaç kez izleyen biri şöyle diyordu: "Spot ışığı daima başka birilerinin üzerinde olmasına rağmen taze ve hevesliydi. Dansında Peter Pan'vari bir esneklik ve dirilik vardı." Şovdaki çalışma arkadaşlarının Audrey ile ilgili duyguları karmaşıktı. Ünlü İngiliz müzikal yıldızı Jesse Matthews o yılları şöyle anlatıyor: "Hepimiz Audrey'nin potansiyelinin farkındaydık. Tatlı ve kaliteli bir kızdı. Cecil Landau benden onu bazı parçalara çalıştırmamı istediğinde bunu memnuniyetle yaptım. Onun bir yıldız olması gerekiyordu." İskandinavyalı dansçı Odd Johansson daha açık sözdü: "Sahnedeki en büyük memeler bendeydi ama herkes o tahta göğüslü kıza bakıyordu." Sos Tatar'ın yapım sürecini belgeleyen moda fotoğrafçısı Anthony Beauchamp'sa Vivian Leigh ve Greta Garbo gibi yıldızların resimlerini çektiğini ama Audrey'i bulduğunda gerçek bir keşif yaptığı hissine kapıldığını söylüyordu. Öylesine taze ve ruhani bir güzelliği vardı ki. Bu yorum onlarca yıl pek çok kişi tarafından tekrarlandı. Bir sürü kişi Audrey'nin keşfinin kendisi olduğunu iddia etti. Oysa onun oyunculuk yeteneğini ilk fark eden kişi Cecil Landau'dur. Audrey ile Sos Tatar'da ve sonrasında birlikte çalışan ve zaman içinde ünlü bir komedyen olan Bob Monkhouse, Audrey'nin performansının o dönemde tartışma yarattığını söylüyor. Dans söz konusu olduğunda Audrey en kötülerden biriydi. Eğer iyi bir dansçı olsaydı şovdaki diğer kızlar ondan bu kadar nefret etmezdi. Ya da nasıl anlatsam, sahnede değilken onu seviyorlardı ama sahnede hayır. Audrey sahnede hoplayıp zıplarken seyirci adeta büyüleniyordu. Görünüşü o kadar şirindi ki gülümseyip gözlerini kırpıştırdığında nefesinizi tutuyordunuz. Sonra bu kadar abartmamayı öğrendi. Audrey'nin bu biraz tuhaf ve aşırı davranışları gerginlikten ya da zayıf tekniğini örtbas etmeye çalışmasından olabilir. Diğerlerinin sahne çalmak olarak algıladığı jestleri için kendimi o kızlara oranla çok çirkin buluyordum diyor. Ne olursa olsun seyirci onu sevmişti ve Cecil Landau yeni oyuncusunun komedi yeteneğine güvenebileceğini biliyordu. Fakat yapımcı gergindi. Oyuncularına daima aralarındaki ilişkinin profesyonel sınırlarda kalması gerektiğini hatırlattı. Ancak Audrey, rol arkadaşı Marcel Lebon'a aşık olmuştu. Lebon, yakışıklı bir Fransız şarkıcı ve söz yazarıydı. Bazı kadınların karşı koyamadığı, Galyalılara özgü bir çekiciliği vardı. Çok geçmeden ikisi sevgili oldu. Lando bu ilişkinin gazetelere düşmeden ve organizasyonun saygın ismini lekelemeden biteceğini umuyordu. O zamanlar gelecek vadeden yetenekler basına özel hayatlarıyla ilgili detaylar vermekten kaçınırdı. Organizatörler, yapımcılar, temsilciler ve gösteri dünyasındaki yöneticiler bu mesleği en iyi imajla sunmaya çalışıyordu. Ve halk, yıldızların kusursuz hayatlar yaşadığını duymak istediği için gazeteciler de çoğunlukla onlarla işbirliği yapıyordu. Ünlüler arasındaki evlilikler ve boşanmalar tabii ki dikkat çekiyordu ama resmi evlilik bağı olmayanların hayatları hakkında yorum yapılmıyordu. Evli olmayan bir çift, edep ve namus kuralları çerçevesinde ya flört ediyordu ya da nişanlıydı. Dava edilme korkusu yüzünden evlilik dışı hiçbir ilişkiden açıkça söz edilmezdi. Bunun sonucunda Audrey'nin de bildiği bir çifte standart doğmuştu. Evlilik dışı ilişki yaşayan, bir sürü sevgilisi ya da metresi olan, hatta önüne gelen kadınla yatan erkekler çekici zamparalar olarak değerlendiriliyordu. Onlar terbiye edilmesi gereken sevimli yaramazlardı. Öte yandan bir ya da iki aşığı olmuş bir kadının sonsuza dek damga yemesi tehlikesi vardı. Kariyer, özellikle de böylesine göz önünde bir kariyer yapmayı düşünen genç bir kadının tedbirli davranması şarttı. O zamanın tabiriyle düşük ahlaklı bir kadını kimse istemezdi. Audrey, seks konusunda muhafazakar yetiştirilmişti. Asla namusluluk taslayan bir kadın olmadı ama seksapali, ihtiyatlı ve itidalliydi. Hiçbir zaman bir gazeteciye özel hayatı ve ilişkileriyle ilgili açıklamalar yapmadı. Cinsel açıdan sağlıklı olmasına ve hayatındaki uzun soluklu ilişkilere rağmen mesafeli imajını daima korudu. Boşanmayla sonuçlanan iki evliliğin ardından bir erkekle neredeyse 12 yıl birlikte yaşadı ve bunu saklamadı. Artık yeni bir dönem başlamıştı ve Audrey bir bakıma evlilik dışı hayatı bile kutsadı. Anlatılanlardan Audrey Hepburn, hilekar ve kibirli biriymiş sonucu çıkmasın, sadece zarafeti adeta sonsuza dek benimsediği bir roldü. Toplum içindeki davranışları asla Victorian değildi. Her durumda kesinlikle kendisiydi ve ne utangaç ne de ölçüsüzdü. Birçok kişinin böylesine ince bir kadının yeme bozukluğu olduğunu düşünmesi onu eğlendiriyordu. Lebon'la ilişkisi 1949 ve 1950'de devam etti. Cambridge Theatre'daki arkadaşları onların gizli mektuplarını taşıdı. Audrey, isimsiz bir hayranından çiçekler aldı. Bazen gecenin geç saatlerine kadar, bazen de hiç eve dönmedi. Annesiyle bu konuyu konuşmaktan kibarca ama ısrarla kaçındı. Fakat Ella, Lebon'u bir şekilde öğrendi ve Audrey'nin Fransız Maurice Chevalier gibi bir kabare şarkıcısıyla evlenme ihtimali kadını dehşete düşürdü. Sos Theater bir yıl içinde 433 gösteri yaptı. Audrey, Noel boyunca haftalık 12 sterlin maaşla bir çocuk oyununda da rol aldı. Tatar'ın başarısı Lando'ya ilham verdi. Bu işi daha gelişmiş bir şekilde devam ettirecekti. Yeni gösterisine Sos Picante adını verdi. Zamanın ünlü filmleri ve oyunlarını, mesela Tennessee Williams'ın ödüllü oyunu, A Tram Car Called Culture taşlayan komik skeçlerle şarkıların bir karışımı olacaktı. Bir sahnede Audrey, altın lame bir kıyafet içinde ve cüce cin ya da belki peri kulaklarıyla şampanya ruhu olarak görünecekti. Lando ayrıca ona solo bir şarkı verdi. Revue, 27 Nisan 1950'de seyirciyle buluştu ama Sos Tatar kadar ilgi çekmedi ve 8 hafta sonra unutulmaya yüz tuttu. Fakat Lando işini biliyordu. Gösterisini bir adım ileri taşıyarak favori oyuncusuyla Kiros adında bir kulüpte Sos Picante'nin kısaltılmış bir versiyonu olan Summer Nights'ı sergilemeye başladı. Oyuncular akşamları Sos Picante'de oynadıktan sonra iki kere de Summer Nights'ı sergiliyorlardı. Deli gibi çalışıyordum diye anlatıyor o yılları Audrey. Kiros, tiyatrodan sonra samimi bir ortamdı ve seyirci ilk kez Audrey'yi yakından gördü. Lando, Kiros performansına Marcel Lebon'u seçmemişti ve stratejisi işe yaradı. Audrey gece 3'e kadar çalıştığı için Lebon'un ilişkisi başka yöne kaydı ve çok geçmeden yeni maceralara atıldı. Audrey sevgilisinin yasını tutabilirdi ama bunu bile yapamayacak kadar meşguldü. Bu dönemde farklı bir alışkanlık edindi. Giderek daha çok sigara içiyordu. Tercih ettiği marka da Golden Flake'ti. Audrey, Sos Picante'de kariyeri boyunca işine yarayacak bir tavır geliştirdi, diyor Bob Monkhouse. İnsanlara hayatta yapayalnız ve savunmasızım, korunmaya ihtiyacım var imajı veriyordu. Seyirciler daha ne olduğunu bile anlamadan buna tav oluyor, bu zavallı yaratığı kanatlarımın altına almalıyım, diyorlardı. Mankhaus bu yorum yaparken kötü kalpli veya eleştirel değil. Audrey Hepburn'un bazı rollerde ya da performanslarda vurguladığı belirli bir bakış, konuşma ya da davranış biçiminden söz ediyor sadece. Evet, Audrey genelde kendini savunmasız ve yalnız hissediyordu ama her zaman değil. Annesinden edindiği bununla başa çıkma alışkanlığı sayesinde yeni bir dayanıklılık geliştirmişti ve bu dayanıklılığı yaz yağmuru gibi aniden bastıran korkularla ve depresyonlarla savaşmakta kullanıyordu. İki farklı gösterideki iki izleyici, Audrey'nin Sos Picante'deki performansından çok etkilenmişti. Yazar ve yönetmen Tarold Dickinson, uluslararası bir oyuncu kadrosuyla bir casusluk filmi çekmeyi planlıyordu. Gösteriden sonra Audrey ile tanışmaya gitti ve ona hem dans yeteneğini hem de taze güzelliğini sergileme fırsatı bulabileceği önemli bir rol için deneme çekimi sözü verdi. Ama projenin başlamasına daha zaman vardı. Film yapımcısı Mario Zampi de Audrey'nin o sonbahar çekmeyi planladığı bir komedi için uygun olacağını düşünüyordu. Bu sırada Audrey modellik yapmaya devam ediyordu ve sinema dergilerinde çıkan fotoğrafları sayesinde tanınmaya başlamıştı. Asil duruşu, uzun bacakları, hafif soğuk ama kibirden uzak havasıyla her moda fotoğrafçısının rüyasıydı. Audrey bir yandan görünüşü ve tavrıyla ideal bir mankendi, diğer yandan mankenlik sayesinde modayla daha yakından ilgilenmeye başlamıştık ki bu da bir sinema oyuncusu olarak gelecekte başarısına yansıdı. Artık Film Review, Picture Gear gibi yeni yıldızları ya da en azından çekici genç oyuncuları tanıtmaya meraklı gösterişli dergiler ona sık sık kapaklarında yer veriyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa No. 49. Devamı 6. ayrımda.